Merhaba, hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi, her hafta başı, her pazartesi olduğu gibi Murat Salman'la birlikte haftanın notları programında karşınızdayız. Farklı bir farkla Murat Bey stüdyoda.
Evet ya, vallahi çok teşekkürler. İyi oldu stüdyoda da olmak. Arada bir stüdyoda yayın yapmak keyifli. İlk mesele ekonomi günlerinde de hatırlamış oldum.
Evet.
Herkese iyi haftalar. Yılı kapatıyoruz artık.
Evet, yılı kapatıyoruz. Biz de bu yıl kapanışına özel bir yayın yapacağız sizinle. Hem 2024'ü konuşacağız. Hem de tabii ki bugün gündemini, taze gündemini ve bir de 2025 beklentini soracağız size. İstiyorsanız Murat Bey önce şeye başlayalım. Sıcak gündemle başlayalım. Artık sayılı gün kaldı. Yeni yıla 10 gün iş günü. 10 iş günü belli, daha az. Önümüzde 2-3 tane çok kritik şey var. Bunlardan ilki bu Perşembe PPK. Bir de asgari ücret belli olacak. O da toplantıda devam ediyor. Önce PPK'ya başlayalım. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla. Ondan sonra ücretler kısmına geçelim. Siz ne bekliyorsunuz Merkez Bankası'nda?
Valla şimdi Merkez Bankası'na katıldığım anketlerde ben 200 bas puan diye bir yani bir rakam belirtmek lazımsa 200 bas puan indirim beklediğimi belirttim. Yani 150 de olabilir bu. Ama tabii 250 diyenler de var. Ya da olmayacak diyenler de evet. Var. Özellikle biliyorsun Goldman Sachs burada önemli bir oyuncu. Yurt dışından onlar beklemiyorlar mesela. Bazı toplantılarda da haklı çıktıklarını da gördük ama ben daha geçen haftaki yayında söylediğim gibi aslında bir indirimden ziyade daha çok bir düzeltme olarak görüyorum ben bu faiz indirimini. Şu anda repo faizleri yaklaşık 49-20, 49-30'da geçiyor. İşte politika faizi 50. Yani 150 bas puan indirme marjı olduğunu düşünüyorum. Ocak'ta devam edebilir. Şubat'ta ara verebilir. Şimdi biliyorsun Ocak'ta yüksek bir enflasyon gelecek. Şubat'ta da yüksek bekleniyor. Ama baz etkisi çalışacak yine. Geçen sene yüksek gelen bir Ocak vardı. 6-6,5. İşte 4-5 arasında gelirse işte enflasyon yine işte 43-44'lere inecek. Şubat'ta da bu devam edebilir. Onun için aslında şu Ocak-Şubat'ta da bir marjı olacaktır. Ben bekleyen taraftayım faiz indirimi.
Peki olmazsa bir hafif bir sürpriz olacak küçük çapta.
Olmazsa sürpriz olacak çünkü piyasa özellikle bunu bir miktar fiyatladı. Yani borsa son dönemde şu anda yataya girdi belki de ama bir miktar bunu fiyatladığını görüyoruz. Hem reel sektör için hem piyasalar için tabii bir moral bozukluğu olacak eğer faiz indirimi olmazsa. Tabii bazı meslektaşlarım olmaması gerektiğini söylüyor. Şimdi tabii bu programın devam etmesi lazım. Net olarak söylüyorum. Yani yüksek işte sıkı para politikasının devam etmesi lazım. Fakat dediğim gibi bu indirimin sıkı para politikasına eş anlamda olması lazım. Yani indirim oldu ama hani peş peşe böyle indirimler yapıp eski döneme dönmek değil. Hani biraz daha gevşeyip öbür taraflarda bir iyileşme olması gerekiyor. Öbür tarafta bir iyileşme. Öbür tarafta dediğimiz tabii maliye politikalarında. Umarız 2025'te o tarafta da bir düzelme olur ve para politikasını destekler.
Şimdi Murat Bey mesela bu yani 4 gün sonra 3 gün sonra Perşembe günü faiz indirimi olmazsa Ocak'ta olması da zor. Hatta Şubat'ta olması da zor.
Şubat'ta tabii Şubat'ta olması çok daha zor. Çünkü Ocak enflasyonu evet, gelmiş olacak.
Yüksek gelecek.
Ama Ocak'ta olabilir çünkü Aralık enflasyonu gelecek. Zaten bu toplantıda yani bu Perşembe yapılacak toplantıda aşağı yukarı Merkez Bankası'nın elindeki verilerle Aralık enflasyonu tahmin edebilecek noktaya yani ayı bitiriyoruz çünkü. Ocak'taki enflasyon rakamı Şubat'ta açıklanacak. Onun için belki de Şubat'ta pas geçebilir ya da Ocak-Şubat pas geçebilir. Yani otomatik bir indirim döngüsü olacağını çok düşünmüyorum ben.
Peki 250'nin üstünde 500 özellikle o gelirse?
Yok öyle bir şey.
O ama ihtimal yok mu?
Yok yani şey yani bu program devam edeceğini varsayıyoruz. Yani enflasyonun yıl sonu kapatacağı nokta aşağı yukarı biliyorsun 46 civarında ben kapatacağını düşünüyorum. 45'te 46 arasında bir yerde bitireceğiz. 500 olması ihtimal zaten beklenti yok yani bekleyen de yok. Yani genellikle aralık yani yoğun aralık 100 ile 250 arasında.
Peki bu arada asgari ücrete geçelim istiyorsanız. Şimdi diğer çok tartışılan merak eden bir konu. Burada esasında konsensüs biraz daha var. Yani %30 civarında olsun faizi de var ama artık %30'un biraz üstü gibi düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Asgari ücret zammı ne kadar gelecek? Tabii en yani sonuçta tasarruf sahibi kredi kullanan hepsi faize bakıyor ama bir çalışanın hepsi ücretli çalışan ister asgari ücret de olsun ister daha yüksek ücret de olsun hepsi sonuçta bu zam oranını bekliyor. Siz burada ne görüyorsunuz?
3 tane toplantı oldu galiba. Senin ben de bir eski adı Twitter X'te bir paylaşımda bulundum. Asgari ücret rakamı için 3 kere toplantı oldu ama konuşulmayan konu da asgari ücret rakamı oldu biliyorsun.
Ne konuşuyorsun?
Ya işte bilmiyorum. Yani asgari ücret rakamı için toplanılıyor ama rakam konuşulmuyor. Bu biraz şeye benzedi işte bu işte altılı masa.
Aday. Aday veriyor.
Aday biliyorsun.
Kim olsun aday?
Kaç tane toplantı yapıldı. Yani son dakikada aday belli oldu. Ya da iktişafi görüşmeleri vardı. İktişafi. Evet, iktişafi görüşmeleri.
Ahmet Davutoğlu'ya Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Bey. Yani o tür yani böyle toplantılar oluyor ama sonuca gidilmiyor. Hala bir sonuç yok. Yani son dakika işte bir rakamlar telaffuz ediliyor. İşte 29 bin, işte 30 bin, 28 bin gibi rakamlar ama o toplantılardan bir rakam konuşulmadı şu ana kadar. Asgari ücretin herhalde en çok konuşulan ülke biz olabiliriz son yani yıllarda ve diğer ülkelere baktığın zaman. Çünkü bu özellikle geçtiğimiz o dönem bütün dengeleri bozdu. İşte memur, sabit gelirli, işte emekli maaşları çok düşük kaldı. Açıklanan enflasyona göre de çok düşük kaldı. Bir de tabii asgari ücret çalışan yüzdeliği çok yüksek. Yani tam rakam şey olmasa da %40, %50 evet. arasında değil mi? Bir tabii, rakam tabii, var. Tabii.
Hatta da, biraz hani asgari ücretin 1,5 katına çıktığımızda %50 de geçiyor yanlış hatırlamıyorsam.
Yani %50 çok ciddi bir rakam. Aslında asgari ücret çalışma ücreti olmamalı biliyorsun. Yani yurt dışında Avrupa'daki ülkelerde ortalama %10 civarındadır. Aslında bir benchmark'tır, bir şeydir, destektir. Aslında çok üstünde olması lazım ama bizim asgari ücret aslında şey gibi oldu, çalışma ücreti gibi oldu. Onun için tabii ki herkesin çok çok ilgilendiği bir konu doğal olarak. Beklentiler valla yani herhalde %30-35 arasında bir şey çıkacak gibi.
Agara zam yapacak mı sizce Temmuz'da?
Bence yapılmayacak. Yani geçen seneki gibi olacak, yani bu yılki gibi olacak, 2024 gibi olacak. Ara zam yapılmayacak çünkü tamamen bir enflasyonu sıkı para politikası, işte ona kuru dengeleme, işte asgari ücret, yani bütün bunlar şeyin içinde ama hep eksik kalıyor işte. O diğer alanlarda bir türlü bir adım atılmadığı için bunlar tabii ki asgari ücret artışı tabii düşük artış. Normalde kaç olması lazım dersen çok üstünde olması lazım. Geçen seneki enflasyon var. Gelecek sene enflasyon beklentisi olarak deniyor ama ya beklenti gerçekleşmiyor ki. Merkez Bankası işte 38'de yola çıktı. İşte 44'le revize etti ama 44'ünde üstünde çıkacak. Ya yani 45'le 46 arasında bir yerde çıkacak. Gelecek sene beklentisi nedir? O da çok karışık. OVP'de beklenti 17,5 orta vadeli programda. Merkez Bankası'nın 21 üst bandını koysan işte 25-26 yapıyor. Piyasada yaklaşık 27 civarında bekliyor. Diğer taraflara gittiğinde bambaşka işte. Reel sektör neredeyse 50 bekliyor. İşte bireysellerde 64-65 civarında bekliyorlar. Beklentiler bozuk şu anda. Beklentiye göre enflasyonu arttırmakta yani asgari ücreti arttırmakta ne kadar doğru? Bence bu yılın, gelecek yılın bir ortalaması gibi bir rakamda buluşulacak diye düşünüyorum. Ben de bu rakamın 30-35 civarında olacağını düşünüyorum.
Zor. Geçinmek isteyen çok, zorunda olan çok, birisi çok zor.
Çok zor. Yani bu 2018'de bozuldu her şey. Evet. Ekonomide. 2023'e kadar. 5 senede bozduğun tüm bu yapıyı 1 senede, 1,5 senede düzeltemezsin. Yani bu bir süre alacak. Yani istiyoruz ki evet hemen bir yılda bir faiz arttırdık hemen düzeltelim. Olmuyor. Yani
peki sadece faizi arttırarak düzeltebilecek miyiz?
Düzeltemez. Yani faiz indirerek bozabilirsin her şeyi ki bozduk. Ortodoks olmayan, işte hani bilimin dışında, işte rasyonel olmayan, akıl dışı hareketlerle bütün bu dengesizleri yarattık. Şimdi tabii çok da soruyorlar bize, benim katıldığım toplantılar ya bu nasıl, ne zaman düzelecek, nasıl düzelecek? Ben hep şunu söylüyorum, daha önce seninle de bunu konuştuk herhalde. Bunun bir örneği yok ki. Yani böyle bir politikanın, böyle bir dönemin başka ülkelerde de örneği yok. Hani oturalım, diğer ülkeleri hesaplayalım. İşte krizleri hesaplıyoruz, bakıyoruz nasıl düzelmiş diye. Ama böyle bir politika ve böyle bir dönemin örneği yok. Onun için nasıl biteceğini kimse bilmiyor. Fakat şunu biliyoruz. Çok uzun bir süre, daha uzun bir süre gerekiyor. Neyse. Yani 2025'te bu yıllardan biri olacak. Eğer sabredersek, sabretmemiz lazım. Orada bir soru işareti.
Soracağım 2025'in nasıl bir sene olacağını. Ama istiyorsanız 2024'te biraz yatırım araştırma
evet,
bakalım.
Evet, onlara bakalım.
Tabii bizi izleyen bir kısmının derdi tasarruflarını, birikimlerini veya borçlarını yönetmek. 2024'te hangi getiri enstrümanı, hangi yatırım araçları ne kadar kazandırdı? Şöyle bir hızlı bir özet yapıp 2025'e geçelim.
Şimdi tabii özet çıkarırsak bugüne baktığımızda tabii bugün itibariyle 23 Aralık bugün. Yani evet. İşte herhalde bir haftada çok fazla bir şey
yok.
Türkiye ama yani yabancı yok falan. Yani sakin. Hatta şöyle diyorum hani borsa açısından Hani yabancılar yok, büyük yatırımcılar çekildi. Şu anda Borsa İstanbul, Bank of America'nın, BofA'nın robotuyla baş başa kalmış durumda.
Yani İyi mi kötü mü?
Yani sadece robot var şu anda. Yani bir büyük robot. Şu anda hacimler ciddi düşmüş durumda. Onun için bir tane robotla şu anda Borsa İstanbul'u kapatacağız. Çünkü Noel tatili haftasındayız. Evet. Haftaya da yılbaşı olacak. Yani yılbaşına göre baktığımızda şöyle getirilere işte... TL ref tahvile baktığımızda yani iyi getirenlerden biri yaklaşık %60, işte Borsa İstanbul %30 getirdi. Dolar TL neredeyse %20 değer kaybı var TL'de enflasyonun altında. Euro %12 getiri.
Çok az.
Çok, çok az bir getiri var. Altın en iyi getirenlerden biri %52. S&P 500 %25 getirdi. Önemli bir getiri. Tabii dolar bazında. Yani düşünün işte yılbaşında işte döviz aldınız. Dövizde işte S&P yatırdınız. Hem döviz hem şey getirisi %45'e çıkıyor dolar getirisi.
O bir enflasyon anca mücadele Türkiye'de.
Evet ancak enflasyonla kazananlardan biri de para piyasası fonları. Yani en iyi getiren 4 tane para piyasası fonunun ortalamasını aldığında yaklaşık %60 gibi, yani bileşik anlamda %60 gibi bir getiri var yılbaşından beri. En çok bunlar getirdi diyebilirim. En çok kaybeden euro oldu. Ondan sonra da dolar.
Altın?
Altın, işte gram altın %52. Evet. Ondan sonra ons altında herhalde işte dolarda %20 evet. Kaybetse desek %30 civarında. Yani altında en çok getiri sağlayan yatırım araçlarından biri oldu.
Para piyasası fonu ama açık ara gider bu konuda.
Tabii yani TL ile birlikte efendim.
Hem risk az hem getirisi çok.
Yani çok aslında tabii finans teorisiyle çok örtüşmeyen bir durum. Yani şöyle düşün. Risksiz bir varlık, riskli varlığa göre iki katı daha fazla getirmiş durumda. Çok alışagelmiş bir durum değil. Yani borsa %30 getirdiyse ki riskli bir varlık borsa.
Türkiye borsası. %30.
%30. Risksiz bir varlık %60 getirdi.
Çünkü %30'un çoğunu ilk dönem yapmıştı herhalde.
Tabii yani ilk dönem bir de son dönemde bir toparlanma oldu. Evet, hatta şöyle yani %30 Borsa İstanbul. Bazı yatırımcılar şunu geçen hafta böyle bir sohbetteydik. Aa %30 kazandığın Borsa İstanbul bu sene. Yani herkes kaybettirdiğini düşünüyor. Evet. Aslında az bir sektör, yani az hisselerle bu. İşte özellikle bankacılık sektörü buna çok destek oldu. Yani bankacılık sektörünü çıkar, getiri yok Borsa İstanbul'da. Evet. Borsa İstanbul'da şey anlamda enflasyon altında hala. Bazı hisseler çok iyi performans gösterdi ama başta tabii ki bankacılık sektörü çok destekledi bu sene.
Ne konut? Konut
eksi. Ben konut sektörünü bilmiyorum. Hayır yani biraz biliyorum da Atilla Yeşilada ve Ahmet Büyükduman varken kanalda. İki uzman diyorum. Evet. Ben çok girmiyorum konut sektörüne.
Konut da real bazda o da kaybetti.
Yani real bazda kaybetti. Ama nominal bazda hala bir yükseliş var.
%25-30 civarında yanlış hatırlamıyorsam.
Ama enflasyonun altında. Ama bekleniyordu zaten. Tabii, yani bu kadar yüksek faizle bu bekleniyordu zaten.
Peki Murat Bey, 2020'de geride baktık. Esas merak edilen 2025'te.
2025 nasıl geçecek?
Şimdi 2025'te istiyorsanız tek tek gidelim. Borsa.
Şimdi borsa anlamında biraz önce söyledim zaten yıl sonuna kadar bir şey olmayacak. İşte dediğim gibi sadece BofA'nın robotuyla baş başayız. Ondan sonra yani yılbaşından sonra yatırımcılar gelmeye başlayacak. İşte daha büyük yatırımcılar.
Atilla Bey döviz yaracak dedi 15'te. Yani bekliyoruz 15 Ocak'a.
Şöyle evet bir yabancı dönüşü olacak. Ben de bekliyorum açıkçası. Yani yeni yıl biliyorsun hep yeni yıl şeydir. Ben uzun yıllarda o fonlarda da çalıştığım için genellikle pozisyonların açıldığı Ocak'ta genellikle pozisyonlar açılır. Ocak ayları iyi aylardır borsa açısından. Yani Türkiye için ya da işte dünya için. Onun için Ocak'ta yani yabancılar bu işte Noel, yılbaşı tatilinden dönecekler. Onun için tabii merkezi de görmüş olacaklar. Evet. Enflasyonu da görmüş olacak. 3 Ocak'ta Aralık enflasyonu görmüş olacaklar. İşte Aralık enflasyonun mesela 2'nin altında çıkması falan olumlu algılanacak. Borsa İstanbul değerleme olarak baktığında zaten gelişmekte olan ülkelere göre, kendi şeyine göre, kendi değerlemesine göre, geçmişine göre özellikle döviz bazında ucuz bir yerdeyiz hala. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere son okuduğum raporlara baktığımda %30 civarında hala bir iskontomuz var. Onun için yabancılar daha iştahlı olabilir Ocak'ta. Döviz yağar mı bilmiyorum ama geleceklerini bir miktar geleceklerini düşünüyorum. İşte yatırımcılar tatil sonrası gelecekler. Merkezi görmüş olacaklar. Enflasyonu görmüş olacaklar. Onun için Ocak'ta iyi bir şeye bekliyoruz. Yıla yayarsak hani bu devam edebilir. Özellikle enflasyondaki düşüşle birlikte hani hem faiz hem enflasyondaki düşüşle birlikte bu ilgi gelecek sene artabilir. Tabii yabancıların soru işareti şu, yani bütün konuştuğumuz yabancılarla hala bir travma var. Yani o travmayı tam atlatmış değiller. Daha fazla yabancının gelmesi lazım. Fakat acaba bir sabah kalktığımızda pes edilir mi bu programdan? Bir Naci Abal travması hala var. Tetikte bekleyenler var. İşte 1.2 trilyon para piyasası fonu var her an. Dövize gidebilecek, içeride olan yabancılarda her an bir çıkış. O şey var, yani onu bir türlü tam atlatmış değiliz. Bu program devam edeceğini varsayıyoruz. Ama bir U dönüşü olur mu? Onu bilmiyoruz. Yani kimse de bilemez. Olmayacağını düşünüyoruz. Olmaması gerekiyor zaten çünkü bu işten çıkamayız yoksa.
Tabii onun o siyaseti de çok bağlı. Siyasi gelişmelere de çok bağlı. 2025'te siyaseti nasıl evrileceği de, nasıl seyredeceği de programın devamlılığı ve sertliği açısından önemli bir gösterge, bir verici.
Ya şöyle tabii ki şey de var tabii, yani bir baskı, şey de baskısı var tabii. Şirketler
baskı yapıyor, ihracatçılar yapıyor, turizm yapacak.
Bir baskı var. Yani baskı doğru yanlış. Yani şöyle bir şey, yani 5 senelik o ucuz sıkıntılı, yani bunun hesabı ödenecek. Yani buradaki tartışılan başka bir konu, yani bu hesabın herkesin ödemesi gerektiğini, ama işte bir kısım ödüyor, bir kısım ödemiyor, bir kısım daha fazla ödüyor falan. Hani o paylaşım, çünkü bu hesap ödenecek ve bu zaman alan bir şey. Yani dediğim gibi diğer ülkelere bak, ya da biz de yaşadık bunu. Yani enflasyonu düşürmenin bir sürü şeyi var ya, çok sabredeceksin. İşte eş anlam, maliye politikalı, para politikalı, yapısal reformlar yapman lazım, onu hiç başlatmadık. Toplumsal mutabakat lazım. İşte orada hala mutabakat yok. Hükümetin tamamen programın arkasında Sayın Cumhurbaşkanı başta... Yani onu tam görebiliyor musun? Sen görebiliyor musun? Çok arkasında bu programımız diye artık sabredeceğiz falan filan. Yani biraz daha güçlü bir şey lazım.
O zaman enflasyon beklentiniz ne 2025?
Ya ben şeyin tabii ki üstünde bekliyorum.
Bütün
o Merkez Bankası'nın olsun, o VP'nin üstünde bekliyorum. Ben yani %30-35'ten aşağı beklemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bu politikayla enflasyon o şeylere gelmez. O hedeflere gelmez. İmkansız. Bak net söylüyorum. Ya bu program ya bu şekilde gelmez. Ya maliye politikanın çok kamu başta tasarruf etmedikçe, maliye politikaları daha sıkı olmadıkça maalesef İşler daha da kötüleşmeden, reel ekonomiden bahsediyorum. Maalesef diyorum ama başka çıkış yok. Ben o işte 20'dir, daha sonra işte 10, 15'tir falan geleceğini düşünmüyorum. %30-35 gibi bir enflasyon patikası bekliyorum ben gelecek sene için.
Peki biraz hızlanalım. Döviz?
Döviz aslında yine bu sene gibi bekliyorum. Çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Yani %30 enflasyon desek, %15-20 arasında bir dövizde değer
yani
kaybı.
Yani 40'ın hemen üstü gibi.
Evet, 41-42 gibi bekliyorum. Yine şeyin altında, enflasyon altında bir, yani bu programın devamı olarak görüyorum. O beklentimi koruyorum tabii. Hani ceteris paribus tabii, dediğim gibi yani.
Tabii sene çok uzun, bir sürü şey olabilir. Ya bu tahmin, bugün, yani şimdi, bugün koşuyorlar.
Bunlar bu sene de olacak. Evet. Yani biz beklemiyorduk biliyorsun, her hafta konuşuyoruz. Yani büyük bir değişim programda, işte TL enstrümanları daha çok destekledik. Hani bu sene çok fazla bir şey beklemiyoruz. Seneye de aslında ya en azından ilk yarıda çok bir hareket, bir şey beklemiyoruz ama dediğim gibi siyaset bilmediğimiz bir alan. Orada farklı gelişmeler de olabilir ama yani bu program devamında bence Türk lirasındaki değer kaybı enflasyon altında olacak.
Evet, ihracatçı.
Reel değerlenme olacak.
İhracatçı ve turizmin sektöründeki işi zor tabii.
Çok zor.
Peki pariteye sorayım, euro dolar paritesi. Biliyorsunuz geçen hafta FED vardı. FED'de mesajı piyasana çok hoşuna gitmedi. Biz bu yayın yaparken de 1.04 seviyelerinde. Zaten biraz önce 2024'te hem doğru hem de euroyu, yani sevgini TR cinsinden gösterdiniz. 2025'te paritede ne beklersiniz?
Şimdi bu sene tabii dolar yılı oldu. Yani euro kaybettirdi dolara karşı. Hafta sonu birkaç makale okudum. Yani özellikle anlamaya, yani dolar euro ile ilgili ne olabilir diye. Genellikle ortak konsensüsü söyleyeyim sana. Bir miktar daha güçlü dolar. Ama sonra, çünkü Trump'ın daha önceki döneme de referans gösteriyor. Bu arada Trump geldiğinden beri dolar endeksi neredeyse %7 değer kazandı. Trump'ın aslında rekabetçi olmak açısından, özellikle Çin'e karşı, daha güçsüz bir dolar istediğini biliyoruz. Önceki dönemde de bunu 1.05'lerdeyken hatta açıklama yapmıştı. Yani biz güçsüz dolar istiyoruz. Fakat şu anda daha göreve başlamadı. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz gelecek sene 2 ile 4 faiz indirimi arasında, hatta 4 faiz indirimi de bekleyenler vardı ama açıklaması o yönde olmadığı için, tabii Merkez Bankası daha az faiz indireceği için daha yüksek faiz olacak dolarda. Onun için dolara daha çok kaçış oldu. Bir miktar daha devam edecek. Biri görebilir mi? Görebilir bence, ama ben orada kalacağını ya da aşağı bile gelse o daha kalıcı olacağını açıkçası düşünmüyorum. Bir yerden sonra Trump'ın hamleleriyle, Trump'ın politikalarıyla Ben bir yerden sonra Euro'nun tekrar toparlanacağını düşünüyorum. Yani ikinci, üçüncü çeyrekten itibaren. Bizim daha yüksek bir euro dolarla kapatacağız sene diye düşünüyorum.
Türkiye için de iyi bir haber tabii.
Türkiye için iyi bir haber. Yani bugün işte 1.04 ise ben gelecek sene bunun üstünde bir yerde olacağımızı, yani bir onlara belki de yakın ya da altında üstünde olabileceğimizi düşünüyorum yıl sonu için.
Peki altın rekor kırmaya sürecek mi? 3000 diyorlar.
Valla ben şunu hep söylüyorum. Trump görevde olduğu sürece ben her zaman altın taşırım. Çünkü Trump sonuçta
ne yapacağı belli değil.
Ne yapacağı belli değil. Yani hep her an bir risk var arkasında. Ben merkez bankaların faiz indirdiği bir yerde altın da biliyorsun hem korunma hem getiri aracı olduğu için ben altın pozisyonlarımı tutarım diye düşünüyorum. Yani portföyde mutlaka bir altın bulundururum. Yani hem dövize karşı tabii ağırlıklı yine TL, TL enstrümanları. Bu arada TL faiz, likit fon olsun, diğer tahvil bono fonları olsun. Yani faiz enstrümanları bence hala ön planda olacak. Şey anlamasın yani Merkez Bankası faiz indirecek ama birden yani bu sene ortalama faiz 50 ise gelecek sene 30'a indirse, ki 30'a indireceğini bekliyorum bu enflasyonla. Ortalama yine 45-50 faiz, 40 falan civarında faiz olacak sene. Onun için faiz enstrümanlar yine ön planda olacak. Enflasyonun 30-35 ortalama olduğu yerde faizin 40-45'lerde olması hala avantaj teşkil edecek. Bunu bir miktar böyle dengelemek için bir miktar mesela döviz yerine gram altın tutulabilir. Hem ons altına hem de TL dolara karşı bir hem hedge olabilir. Hem de bir portföy çeşitlendirmesi olabilir.
Evet. Başka bir şey var mı Murat Bey?
Valla iyi bir yıl dilerim. Evet, bu sene evet.
Direkten önce şuna gireyim. 2025-2024'ten daha mı kolay daha mı zor geçer? Türk açısından. Ekonomik açısından. Tabii.
Bir kere ekonomik açısından, real açısından kötümser olmak istemem. Ama artık...
Suat ifadeniz
evet, değil mi? Evet. Yani real ekonomi açısından bahsediyoruz. Kolay geçmeyecek. Yani 2024 aslında ayırdığın zaman yani ilk yarısı daha sanki evet. iyiydi. İkinci yarısında biraz. Ama bu da normal bir şey biliyorsun. Yani yüksek faizin getirdiği bir yavaşlama var ekonomide. Real sektörde bir tabii sıkıntılar var. Yani çok girip çıkıyorum, görüyorum. Çok da normal. Yani 2025'te karların belki de bir miktar azalabileceği. Tabii borsayı da biraz bir miktar etkileyecek bunlar. İşte sektör olarak bakmak gerekecek. Belki de bir miktar işsizliğin artabileceği. Ama bu da enflasyonu düşürmenin bedeli olabileceğini. Onun için biraz daha sıkıntılı real ekonomi için ama... Eğer programı doğru uygularsa tabii bunun mutlaka çıkışı olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii Trump'ın yani bize çok büyük... Yani bizim Amerika ile ilişkilerimiz de ekonomiyi etkileyecektir. Bu çok önemli. Yani ben şunu diyorum ya çok iyi olacağız ya kötü olacağız. Ortası olmayacak gibi. İyi olma ihtimalimiz de daha yüksek görüyorum açıkçası. Yani bir Amerika tarafından Türkiye'yi yanına alması çok o kadar sıkıntı varken tabii bu bir siyaset, bu bir dediğim gibi, uluslararası ilişkiler nasıl evrilecek o çok önemli olacak ama bu da bizim ekonomimize etkileyecek diye düşünüyorum. Yani Amerika ile çok iyi ilişkilerde olmamız bize pozitif yansıyacaktır ve dediğim gibi artık yani ben meslektaşlarım herkes söylüyor yani artık lütfen maliye politikalarında yani başta kamu tasarrufu olmak üzere ciddi bir destek lazım. Para politikası yalnız kaldı bence.
Zor olmaz ama umut etmeye devam etmek lazım. Vatandaşlar için de zor bir yol olacak.
Çok zor bir yol.
Çünkü geçen sene de zaten özellikle dediğiniz gibi ikinci yıldan itibaren zordu. Şimdi daha da zorlaşacak. Ne derim? Umarız herkese sağlığı.
Evet önce sağlığımızı koruyalım. Doğru, ailelerimizi, sevdiklerimizi herkese çok güzel bir yıl diliyorum. Daha güzel günler için inşallah görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Biz de Mesele Konak çok teşekkür ediyoruz. Bir sene daha size geride bıraktık. Daha uzun sene olması umuduyla. Görüşmek üzere.
Tüm ekibe de sevgiler, saygılar, teşekkürler her şey için.
Görüşmek üzere.